Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarında yayınlanan bir Çınaraltı programına hoş geldiniz. Bütün TGRT FM çalışanları adına bu programa emeği geçen bizler hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, hikaye bu ya, Molla Efendi vaktiyle medresede hastalanmış. Arkadaşları hocasına haber vermiş, o da koşup gelmiş. Hekim çağırın, tabip çağırın diye emir verirken, Molla Efendi böyle güçlükle doğrulmuş. Hocasına yalvarmış, aman aman demiş, sakın doktor getirmeyin, bana bir kitap arkası getirin, yeter demiş. Söyleyiş aynen böyle. Kitap arkası. Efendim, atalarımız o gün elinde hangi kitap varsa, hangi kitabı okuyorsa, oturduğu mindere en yakın kitap hangisi ise, bu kitabın rastgele bir yerine ve umumiyetle art sayfasına işittiğini, gördüğünü, düşündüğünü ve istifade ettiğini yazıverirdi. Bayezid Devlet Kütüphanesi'nin yazmalar mahdutat kısmı var. Orada bir kitap var, 5295 numaralı. Bu kitabın art kapağının iç tarafında bir not var. Onu size okuyorum. Diyor ki notta, 1163 senesi, Safer ayının 25. çarşamba gecesi, saat 5.30'da, Küçük Pazar'da, Dolap Sokağı'nda yangın zuhur edip, 12 saat yanıp, hatta Süleymaniye imaretinden 9 kubbede, harap oldu diyor. İşte sevgili dinleyiciler, İstanbul yangınlarına ve Süleymaniye Camii'nin çevresinde bulunan medreselere ait mutemet tarihi bir vesika. Hatta bugün aynı medreselere sıkıştırılmış dünyanın en zengin yazma kitaplar müzesi içinde bir ikaz vasfında bu. Yine aynı kütüphanenin 6948 numaralı yazma kitabın arkasında da şu not var sevgili dinleyiciler. 1253 senesi, Şevval ayının 27. çarşamba gecesi, saat 3.30'da İstanbul'da büyük bir deprem oldu diyor. Evet, fevait ve şukka denirdi bu notlara. Bunlar yazma kitapların boş yapraklarına, başına, sonuna ve zahriyelerine yazılırdı. Hatta kenarlara böyle hamiş şeklinde bu notlardan bol bol görülürdü. Bunların arasında sevgili dinleyiciler, tıp, efendim tarih, edebiyat, sanat falan cihetinden çok kıymetli bilgiler vardı. Bunun gibi sonradan eklenen ve büyük tarihi kıymeti olan mektuplara, tezkerelere de tesadüf etmek mümkün. Ayrıca bu kitapların artlarında sevgili dinleyiciler, yani kitap arkasında Hastalara pratik ilaçlar, zayıflara kuvvet macunları ki halk arasında bunlara çoğu kez padişah macunu denirdi ve aktarların en çok aranan müstahzarlarındandır. Başka bitkilerden ve çeşitli baharat karışımından yapılmış terkipler bu kitap arkalarında yazardı. Kitaba bu notu yazan ilacı kullanmış ise gördüğü istifadeden dolayı Allah'a hamd eder, dua eder, ilacı yani macunu hastalara, efendim gücünü kuvvetini kaybetmişlere ısrarla tavsiye ederdi. Altına mücerreptir yani tecrübe edilmiştir notunu da eklemeyi ihmal etmezdi. İşte bizim bu molla neden bana doktor getirmeyin, kitap arkası getirin diyor. Günümüz literatüründe çeşitli isimlerle çıkan ev hekimi, evin doktoru, ilk yardım vesaire gibi kitaplar var. İşte onlara benzediği için kitap arkasını doktora tercih etmiş. Şimdi bu bizim size okuduğumuz notlar derli toplu, kelli felli notlar. Daha ne notlar var sevgili dinleyiciler? Anlatırlar ya kitapta, efendim bir danışment kitap okurken bakmış kitapta şöyle bir ibare var. Bir erkeğin sakalının bir kabzadan uzun olması. Nedir bir kabza? Bir kabza şöyle bir elin tutamağı demek. Yani dudağın, alt dudağın altından şöyle elini çenesine bir kabza yaptığı zaman bu elinin altından çıkanlar fazlalık. Bunları kesmesi lazım. Şimdi diyor ki kitapta, sakalı bir kabzadan uzun yapmak ahmaklık alametidir. Yani sakalı bir kabzadan uzun olan ahmaktır diyor. Bunu okuyan danışment de şöyle elini bir kabza yapıyor ki kendi sakalı bir kabzadan uzun. Allah Allah diyor. Ahmaklığı da üzerine getirmiyor tabii. Orada mum yanarmış. Hemen bu kabzadan çıkan sakalları o muma tutuyor ki bir kabzadan dışarı çıkan kılları imha etsin. E tabii sadece o kıllar mı tutuşur? Bütün sakal tutuşuyor efendim. Adamın kaşı, gözü, burnu, kulağı hepsi yanıyor. Neyse adamcağız tekrar bu kitabı açıyor kendine geldiği zaman. O bilginin yanına şu notu yazıyor. Sabitün bit tecrübe. Yani tecrübeyle sabittir. Evet, kütüphanelerdeki kitapların kenarlarında ne notlar var? Ben bazen rastlardım. Bilhassa hatıra ve fikir türünden kitapların yanında okuyan adam notlar düşmüş. Vay vay vay! Hadi oradan be! Hadi be ulan! Böyle biraz da âmi tabirlerle kitabı okuyan o yazarın fikirlerine katılmadığını böyle kitabın kenarına notlar düşerek anlatmış. Bunlar tabii bizim Molla Efendi'nin istediği kitap arkası gibi faydalı şeyler değil ama okuyanın hislerini, düşüncelerini aksettirmesi bakımından mühim. Boş durmamış. Kitabın yazarını da nerede bulup da gitsin kendisine sorsun veya bu tenkitlerini kendisine iletsin. Belki adam öldü gitti. Onun için kenarına yazarak şimdiki tabirle deşarj olmayı tercih ediyordu. Bizde de böyle bir kitap vardı sevgili dinleyiciler. Mahtutat, Mirat-ı Kainat. Kenarına büyük büyük dedem Kızılderili şeyi gibi oldu ama bir sürü not almış. Torunlarının, kızlarının, oğullarının doğum tarihlerini, efendim aile büyüklerinin vefatlarını, kışın nasıl geçtiğini, buğday fiyatlarının şiddetini ve etrafında olan biten mühim hadiseleri, işte filanca padişah vefat etti, filanca onun yerine geçti gibi efendim notlar almış. Şimdi bu kitap bizim elimizde. Kitabın içinden çok bizi bu kenarındakiler alakadar eder. Arada okur okur güleriz. Ve çok da tabii aile tarihi için mühim bilgiler ihtiva ediyor. İyi ki yazmış. Ama aklıma gelir bazen. Hey mübarek, hiç mi müstakil bir defter bulamadığında bunun kenarına yazdın? Sonra da aklıma geliyor ki müstakil bir defter olsa kim bilir ne olurdu. Bu kitabın ulvi kutsiyetine sığınarak o bilgileri kenara düşmüş. Onlar da bu zamana kadar Allah'tan intikal etmiş. Böyle kitap olmayanlar elinde Kur'an-ı Kerim'lerin arkasına yazarlardı bu doğum ölümleri sevgili dinleyiciler. Çünkü bir Kur'an-ı Kerim bir evdeki her evde bulunan ve en muhafazalı eserdi. Kur'an-ı Kerim'lerin en arka sayfasına doğan çocukların hangi tarihte doğduğu, ölenlerin ne zaman öldüğü düşülürdü. Ancak bunun da şöyle bir tehlikesi vardı. Kur'an-ı Kerim eskiyip de okunmaz hale gelince bu Kur'an-ı Kerim'in imha edilmesi icap eder. Yani ya toprağa gömülmesi, toprağa gömülme imkanı yoksa kimsenin basmadığı bir yere gömülmesi, bu imkan yoksa yakılıp küllerinin denize atılması veya yine bir toprağa gömülmesi. Bu imkan da yoksa taş bağlayıp denize atmak. O da bir yol. Şimdi eğer böyle içinde çok bilgiler olan bir Kur'an-ı Kerim eskide artık okunmaz hale geldi diye denize atılırsa, ya toprağa gömülürse ya yakılırsa, işte seyredin o zaman gümbürtüyü. O kadar bilgi kayboldu gitti. Böyle çok Kur'an-ı Kerim bilgisinin ben kaybolup gittiğine şahit oldum. Efendim, vaktiyle Bayezid kütüphanesinde kedi sayısının 100'e yaklaştığı olurdu. Kış aylarında bilhassa. Efendim, evlerde üşeyen, sokaklarda boyunları bükük, çoğu gücünü kuvvetini kaybetmiş kediler bu kütüphaneye getirilirdi. 1882 yılında devlet eliyle kurulan Kütüphane-i Umumi-i Osmani adını taşıyan bir tür milli kütüphane olan bu Bayezid Devlet Kütüphanesi'ne işte bu sebepten kedili kütüphane diyenler de vardı. Her gün Urfa yağının en iyi cinsiyle papara yapılırdı kedilere sevgili dinleyiciler. Arka bahçedeki ek binada. Bu işle kütüphaneye uzun yıllar hizmeti sepkat etmiş, her cihetten otoriter bir hanım meşgul olurdu. Personelden de yiyen olurdu bu paparadan. Papara malum yağlı bir sos yapılıyor. Efendim, yağlı, salçalı, soğanlı bir sos yapılıyor. Bunun içine bayat ekmek ufakları parça parça lokma lokma yapılıyor, karıştırılıyor. Bunun adı papara. Eğer içinde yumurta da kırılmışsa cılvıra olur. Kırılmamışsa papara olur. Vaktiyle bu çok tutulan bir yemekti. Hem de bayat ekmekler değerleniyordu. Fakat şimdi artık buna itibar eden olmuyor. Bayat ekmekler çöpe, paparanın zaten adını dahi bilen yok. Neyse, işte bu papara Bayezid kütüphanesinde hem kedilere hem personele verilen çok rağbette bir yemekti. Maaş alındığının ilk haftasında baş hafızı kütüp yemek listesini değiştirirdi. Bu kez ciğer dağıtılırdı kedilere sevgili dinleyiciler. Kediler muntazam bir dizi içinde paylarını alırlar ve kütüphanenin uzun koridorlarında dağılırlardı. Ay sonlarına doğru eldeki maaş tükendiği için mahalle bakkalından veresiye alınırdı ve maaş alınınca saniye gecikmeden ödenirdi ve yeni ayın hesabı başlardı. Kütüphanenin okuma salonu genizi yakan bir kedi kokardı ilk girildiğinde. Yavaş yavaş alışılırdı bu kokuya ve tabii elbiselere yapışan kedi tüylerine de alışılırdı. Evet, havaların soğumasıyla beraber sevgili dinleyiciler, kedilerin hastalığı da artardı. Çoğu kez nezle olurlardı. Burunları devamlı akardı. O zamanlar Bayezid Kütüphanesi'nin baş hafızı kütübü, ser hafızı kütübü İsmail Sahip Efendi'ydi. Bu personelden birini tıp fakültesine meşhur bir profesöre gönderir, reçete isterdi. Bu İsmail Sahip Efendi merhum nur içinde yatsın çok sevilen, çok sayılan bir kişiydi. Cam mavisi gözleriyle adeta insana korku verirdi, haşyet verirdi. Gözüne bakılamazdı. Kütüphanede devamlı başında arkaya yıkılmış bir sarık, sırtında deve tüyü rengi bir nevi bir tür latayla, cübbeyle dolaşırdı. Kıyafet devriminden sonra artık başı açık gezer olmuştu. Zaten binadan çıktığı da görülmüş bir şey değildi. Bu İsmail Sahip Sencer soyadını aldı, soyadı kanundan sonra. Şarkın ve garbın değer verdiği, efendim, şark ve gart dillerini bilen bir şark bilginiydi, şark alemiydi. Bilhassa kitabiyat, bibliografya mevzuunda bütün müşkilleri çözerdi. Hatta dış ülkelerden ona danışmak için, istişare için gelenler olurdu. Bir gün çömelmiş, hasta kedilerden birinin başına ilaç sürerken, Hint taraflarından, Hindistan taraflarından iki kişi gelmiş, eski bir vakfiyeyi okutmak istemişler ona. Ve söylediklerine göre o güne dek kimse o vakfiyeyi okuyamamış ve İsmail Sahip Efendi'ye salık vermişlerdi. Hoca tabii kedilerinin tedavisiyle meşguldü ama alakasını da esirgemedi misafirlerden. Meşguliyetin engeli olmadan kitap yapraklarını çevirmelerini söyledi. Bir yandan kediye ilaç sürerken bir yandan vakfiyenin yapraklarını takip etti. Çok değil, yarım saat sonra Hindistan'dan gelenler memnun hocaya dua ederek kütüphaneden ayrıldılar. Malum hoca tıkır tıkır vakfiyeyi okudu. Hem de meşguliyetine fasıla vermeden. Evet, işte bu İsmail Sahip Efendi'nin tek zayıf yönü kedileriydi sevgili dinleyiciler. Bunu bakandan müsteşarına, valisinden müfettişine kadar herkes bilirdi. Bütün bunlara rağmen Sahip Efendi'nin, İsmail Sahip Efendi'nin bir ilim masuniyeti, bir ilim muafiyeti, bir dokunulmazlığı vardı adeta. Evet, tıp hocasının tavsiyesi mucibince sıcak suya damlatılan ilaç bir sandık içine ve sandığa da alabildiğini kediler doldurulurdu. Hoca merhum, elinde köstekli kocaman bir saat, saniyeleri dahi gözden kaçırmayarak bu tedavi metodunu tatbik ederdi. Kapak açıldığında kediler sıcaktan ve ilaç kokusundan perişan, bunalmış halde dışarıya fırlarlardı. Bunun üzerine ikinci, daha sonra da üçüncü parti kedi toplamaya girişilirdi. Bugünkü tabirle müdürün gözüne girmek için bu çabaya katılmak en münasip metot. Sizin de tahmin edeceğiniz gibi bu İsmail Sahip Efendi hiç evlenmemişti sevgili dinleyiciler. Gecesi gündüzü kütüphanede geçmişti. Tekayüde ayrılışı da emekli oluşu da hayli hassas oldu sevgili dinleyiciler, hissi oldu. Hizmet müddeti o devrin kanunlarına göre 5 yıl uzatıldı ancak tabii bir gün ayrılması icap etti. Bütün kütüphane memurları, kütüphane mensupları yaşlı gözlerle onu teşhi ettiler, uğurladılar. Ya kediler? Kedileri soruyorsunuz belki. Kediler ne oldu? Şimdi Cerrahpaşa'da bir hanımefendi vardı. Tam bir Osmanlı hanımefendisi. Bu Cerrahpaşa'da bilhassa kedileri için kiraladığı 3 katlı konak yavrusu bahçe içinde bir binada otururdu. Bu hanımla İsmail Sahip Efendi çok seyrek görüşürlerdi. Kütüphaneye geldi bu kadıncağız. Kendisine bir tür anlaşma yapıldı. Kediler muntazam bir sırayla önde hanımefendi ve ardında uzun bir dizi. Bayezid Meydanı'ndaki o güzelim havuzu bilen bilir. İşte o havuzun çevresini dolanarak uzaklaşıp gittiler. İsmail Sahip Efendi emekliye, fakat kedileri Cerrahpaşa'daki yeni hamilerinin, daha doğrusu hamiyelerinin yanına. Evet sevgili dinleyiciler, bu kütüphaneciler, hafızı kütüpler çok enteresan insanlardı. Hepsinin de müşterek bir yönü vardı, hiç kimseye benzememeleri. Mesela hafızı kütüp Osman Efendi. Bu da uzun müddet Bayezid Devlet Kütüphanesi'nde çalıştı. Herkesle arkadaştı. Herkes onu bir kardeş gibi veya yaşına göre bir ağabey gibi, bir baba gibi severdi. Bu hafızı kütüp Osman Efendi'nin de kendine mahsus bir dünya görüşü vardı. O da tıp ile meşgul olurdu. Ancak Rıza Efendi gibi macun yaparak değil. Bu kütüphanenin her işine yardımcı olurdu. Personel arasındaki küçük sürtüşmelere mani olurdu. Arkadaşlara yardım etmek için çırpınırdı. Bir de bakırdan altın yapılabileceğine inanırdı ve buna da çalışırdı. Yani simyacı idi. Kocaman bir demirci körüğü satın almıştı bu hayalini sürdürmek için. Fakat nur içinde yatsın, ölene kadar ne bakırdan altın yaptığı ortaya çıktı, ne de bakırdan altın yaptığı kanaatini uyandırabilecek bir hayat yaşamaya başladı. Muhtemelen bu da koca bir hayal olarak ömrünü tamamladı. Günlerden bir gün iki hukuk öğrencisi müdürün odasına gelmişler. Çok nazik bir şekilde beraberce koridora çıkmayı istirham etmişler, çıkmalarını istemişler. Tabi müdür onları liseye gittikleri tarihten beri tanıyor bu ikisini. Meraklanmış. Acaba ne var? Neyse bakmışlar koridorda gözle görünen bir şey yok. Ama bölmenin ardından çok garip sesler geliyor. Ah, oh, gıdıklanıyorum ve buna benzer sesler. Şimdi bu sesleri duyan adam ne yapar? Müdür de tabi telaş ve dehşet içinde. Neyse bölmenin arkasına bir geliyorlar ki kitap çuvallarının üzerinde yarı beline kadar çıplak yüzüstü bir odacı yatıyor. Evet aklınıza ne geldi bilmiyorum ama gerisi şöyle hadisenin. Bu Hafız-ı Kütüp Osman Efendi gözünde gözlük, böyle meşhur bir doktor manzarası sergiliyor. Büyük bir dikkatle hastasını muayene ediyor. Günümüzde alakayla karşılanan bir metot var. Çinlilerin ananevi tedavi metodu, akupunktur, Çin iğnesi. Onu bu Osman Efendi, 70 yıl önce bulmuş ve tatbik ediyordu. İşte bu odacıya da Osman Efendi sırt ağrılarından kurtulması için akupunktur tatbik ediyordu. Fakat odacı zavallı bu akupunktur iğneleri battıkça gıdıklanıyorum şeyleri arasında, sesler arasında böyle balık gibi, yılan gibi kıvrılıyordu. Artık bilemiyoruz tabi Osman Efendi bu tedavisinden müspet netice aldı mı, odacının sırt ağrıları geçti mi, ama Osman Efendi'nin bu kadar ileri görüşlü olmasını takdirle, hayranlıkla karşılamamak elbette ki elde değil. Evet, bu Osman Efendi de diğer hafız-ı kütüpler gibi çok dindar, dinine bağlı, namazını, orucunu aksatmaz, elinden tesbihi düşmez bir şahsiyetti sevgili dinleyiciler. Aynı zamanda kitabiyat üzerindeki bilgileri bir yana, dini mevzularda da bilgi sahibiydi. Tabi bunlar hafız-ı kütüplük yapmışlar, sadece kitapları beklememiş. O kitaplarda ne yazıyor, ne anlatıyor hepsini okumuşlar, yakından öğrenmişler. İşte Osman Efendi de elindeki bütün kitapları şöyle bir elden geçirmiş, içindekilere eski tabirle mazmununa vakıf olmuş. İçinde ne yazıyorsa öğrenmiş. Bir gün gelmiş sormuşlar kendisine. Efendi demişler, halk arasında bir telakki var. Bu sakat doğan çocuklar anne ile baba eğer mukaddes bir gecede beraber olmuşlar ve çocuk bu gecede ana rahmine düşmüşse sakat oluyor diyorlar. Siz buna ne dersiniz demişler. Osman Efendi, Hafız-ı Kütüp Osman Efendi her zamanki bilecenliğiyle, babacanlığıyla, hayır efendim demiş, çok yanlış demiş. O demiş, mukaddes geceler demiş, bir bayram günüdür, bayram gecesidir, sevinç günleridir, İslamiyet'in kıymet verdiği günlerdir. O gece karı koca beraber olursa doğan çocuklar değil sakat, normalinden daha zeki ve daha sağlıklı olurlar. Hiç bayram günü, sevinç günü böyle şey olur mu? Bu yanlış demiş ve kendisine soru soranları bu şekilde tatmin etmişti. Evet, Osman Efendi de uful etti bu dünyadan sevgili dinleyiciler. Dünya kime kaldı ki? Birer ikişer o eski egzantrik şahsiyetler vefat ediyor, irtihal ediyor. Ancak hatıraları arada tek tük de olsa yaşıyor. Evet, merhum Osman Hoca, Osman Efendi de böyle enteresan bir kişiydi. Ruhu şad olsun. Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta da kütüphanecilere kıyak geçtik ve Çınaraltı programında eski kütüphanecilerin egzantrik hayatlarından, egzantrik şahsiyetlerinden örnekler vermeye hatıralar nakletmeye çalıştık ve böylece Çınaraltı programının da sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle buluşmayı diliyoruz ve veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.